أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizden takva hayatı istiyor. Kur'an-ı Kerim'de 258'den fazla yerde takva kelimesi kullanılıyor. Takva, Allah'ı tanımak demektir. Cenab-ı Hakk'ın ilmini, sonsuz kudretini, her şeyi gördüğünü, bildiğini, her şeyi duyduğunu, her şeyin haberdar olduğunu öncelikle bilmek. Çünkü biz bir varlığı ne kadar çok tanıyabilirsek, onu o kadar çok severiz, o kadar çok ondan endişe duyarız veya korkarız, o kadar çok onun lütfuna, keremine nail olmayı arzu ederiz, o kadar da onun azabından, gazabından, hışmından çekiniriz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizden takva isterken birinci olarak marifet, sonra da o marifete uygun tarzda Cenab-ı Hakk'ın hukukunu gözetmek, Cenab-ı Hakk'a karşı gelmemek, isyan etmemek, karşı gelmemek, tam tersine Cenab-ı Hak ne emrederse, ne isterse, neden razı olursa onu en güzel şekilde yapmaya çalışmak demektir. Dolayısıyla aynı zamanda biz ibadetimiz, halimiz, manevi durumumuz hangi seviyede olursa olsun yine mutlaka kendimizi eksik görmemiz gerekiyor, kusurlu görmemiz gerekiyor ve hiçbir şekilde de yaptığımız amele, iyiliklere güvenmememiz gerekiyor. Yani amelin en güzelini yapsak da, her türlü hayırlı güzel ameller peşine koşsak da yine orada göreceğimiz şey yaptığımız ameller değil, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmalı, onun affı ve bağışlaması olmalı. Tabii ki insan bulunduğu yere göre, konuma göre de farklı manevi haller hissedebilir, manevi haller yaşayabilir. Manevi meclislerde insan şuur olarak, duygu olarak daha güzel haller yaşarken, böyle bulunduğu ortam daha böyle maneviyattan uzak ortamlar olursa, orada da o hallerde bir düşme, bir zayıflama kendisini gösterir. Bunun aslında Efendimiz Aleyhisselam zamanında ve sahabe-i kiram arasında da bu tür hallerin yaşandığını, zaman zaman da bunların bir şikayet mevzu olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunun aynı zamanda bizim takva hayatımızla yakın alakası olduğu da anlaşılacaktır. Bunun en güzel misallerinden birisi Hanzala radıyallahu anh ile Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın birlikte yaşamış oldukları bir durumdur. Belki olayı hatırlayanlarımız olacaktır, bilenlerimiz olacaktır. Bir gün Hanzala, hatta bu sahabenin de bir çok güzel bir lakabı vardır. Gasilül Melaike, meleklerin yıkadığı sahabe diye efendim bir lakabı vardır. Onu inşallah başka bir vesileyle anlatmış oluruz. Şimdi meşhur bir sahabe, kendisini vefat ettiği zaman, şehit olduğu zaman meleklerin yıkadığı bir sahabe, yolda giderken Hazreti Ebubekir Efendimiz denk geliyor. Ona diyor ki, ya Ebubekir, Hanzala münafık oldu. Ben de münafık oldum diyor. Ben münafık oldum, münafıkım diyor. Çok bakımlı üzgünüm. Hem ağlıyor hem de bunu Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bu şekilde beyan ediyor. O da diyor ki, olur mu diyor Hanzala diyor. Sen Müslümansın diyor. namazını kılarsın, Resul Efendimiz'i seversin, iyi bir Müslümansın. Sen münafık olduğunu nereden çıkardın? O da diyor ki, düşündüm diyor kendi halimi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde yanında iken, onun arkasında namaz kılarken, sohbeti dinlerken bambaşka manevi duygular yaşıyorum. Manen çok yükseliyorum, yüceliyorum. Adeta kendimi bir efendim meleklerle beraber sanki cennetteymiş gibi hissediyorum. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılınca, uzaklaşınca o haller benden kayboluyor ve sıradan bir hale bürünüyorum. Evime geldiğim zaman, çilimin çocuğumun yanına geldiğim zaman, çarşı pazar çıktığım zaman Efendimiz'in yanındaki hissettiğim o hallerin hiçbirisini hissedemiyorum. Onlar kaybolup gidiyor. Bu nedir? İşte bu tam bir münafıklıktır diyor. Yani Resul Efendimiz'in yanında başkayız. Evimizde, çarşı pazarda bir başka insan oluyoruz. Hallerimiz değişiyor. Bu diyor, olsa olsa ancak münafıklık olur diyor. Bunu duyunca Ebubekir Sıddık Efendimiz, o da ağlamaya başlıyor. Diyor ki, o zaman diyor, senin dediğin doğruysa ben de münafıkım diyor. Çünkü ben de aynı durumu yaşıyorum. Senin yaşadığın benzerini ben de yaşıyorum. E ne yapalım? O zaman diyor, gel beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gidelim. Durumumuzu arz edelim. Bakalım ki biz doğru mu düşünüyoruz? Doğru mu karar veriyoruz? Onun görüşünü alalım diyerek kıymetli dinleyenlerimiz varıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna. İki gözleri, iki çeşme, ağlar vaziyette, üzüntülü vaziyette. Efendimiz soruyor, nedir diyor, haliniz nedir diyor, niçin böylesiniz? Onlar da demin arz ettiğim gibi durumlarını Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediyorlar. Efendimiz bunları dinledikten sonra şöyle cevap veriyor. Canımı elinde tutana, yani Allah Teala'ya yemin olsun ki, eğer benim yanımdayken yaşadığınız halde o manevi hallerinizi devam ettirebilseniz, o halde yaşayabilseniz ve onu devam ettirebilseniz, melekler sizinle yatağınızda ve yollarda misafir ederlerdi. Halbuki ey Hanzala, insanın bir hali bir halini tutmaz. Hatta eliyle işaret ederek, işte bazen öyle, bazen böyle. Bazen efendim böyle çok yüksek manevi haller, bazen biraz daha oradaki düşüşler söz konusu olabilir diyerek bu yaşanan halin normal olduğunu, normal bir şey olduğunu ve her insanın bu tür şeyi yaşayabileceğini ifade etmiş oluyor Resul Efendimiz Aleyhisselam. Aynı zamanda onları da rahatlatmış ve kafalarındaki endişeyi gidermiş oluyor sevgili Peygamberimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir de tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında çok yıldızlardaki ölçüler kabilinden takva örnekleri var. Sahabe hayatında bu örnekler var. Allah dostlarının hayatlarında örnekler var. Tabii hep böyle ulaşılamaz zirve örnekleri önümüze koyduğumuz zaman bunlar bizi yani iyiliğe, takvaya teşvik edici, sevk edici birer saik olabilme ihtimali bulunmakla beraber aynı zamanda hep böyle çok yüksekleri, yüksek zirveleri hedef olarak önümüze koyarsak bunların bizi yapabileceğimiz şeyleri yapmaktan geri döndürme. Yani biraz bizi bir aşağılık kompleksine, bir aziyete sürükleme tehlikesi de olabilir. Dolayısıyla burada da yine bir orta bir yol tutmakta fayda olduğunu ifade edebiliriz. Yine hayatı zorlaştıran, insanın takatini dikkate almaksızın maddi manevi sınırları aşan bir böyle takva hassasiyeti, bunu ideal olarak göstermekte, sürekli bu şekilde göstermek. O da efendim insan yapısına, insan psikolojisine uygun düşmeyebilir. Çünkü hep böyle arızasız, noksansız, problemsiz, pürüzsüz efendim örnekleri önümüze koyduğumuz zaman ve bütün o güzel örnekleri yaşama şeyi insan takatının fevkinde olduğu zaman o bizi tam ters tepki yapabilir ve bizi başarısız kılabilir. Dolayısıyla burada bir ölçüyü de dikkate almak gerekir. Nitekim sevgili Peygamberimiz ashabına daima güç yetirebilecekleri şeyleri emretmiştir. Onların, ey Allah'ın Resulü, biz senin gibi değiliz. Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır demeler üzerine de öfkesi yüzünde görecek şekilde, şüphesiz en çok takva sahibi olanınız ve Allah'ı en iyi bileniniz benim buyurmuştur. Cenab-ı Hakk'ın kullarından istediği de güçleri yettiğince Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Fettekullaha mestetatum. Şimdi takva ile alakalı tabii ki ayet-i kerimeler var. Şimdi bunun bir tanesi sınırsız bir takvadan bize bahsediyor. Yani Cenab-ı Hak'tan belli bir ölçü getirmeksizin, bir sınır koymaksızın yani yapabileceğimizin belki çok ötesinde bir takva hayatı. Bu takva Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine aminuttekullaha hakka tukatihi. Buradaki ifade hakka tukatihi ifadesi. Yani burada zirve bir takva anlayışı. Yani belli bir sınır getirilmiyor. Allah'ın yüceliği, sonsuz kudreti, azameti, cemali, celali karşısında bir kulun ulaşabileceği takva hayatı neyse tam hakkıyla bunu ifa etmeye çalışın. Bunu yerine getirmeye çalışın. Fela ve la temutun illa ve entum muslimun ve hedefiniz de ancak Müslüman olarak can vermek olsun. Yani yaşayacağınız takva hayatı öyle bir hayat yaşayın ki öyle bir güzel kulluk yapın ki su bardağı su yolunda kabilinden o hayat sizi son nefeste imdadınız yetişsin, mümin olarak vefat etmenize vesile yardımcı olsun ve ebedi hayatınızı kurtaracak bir hayat, bir takva hayatı olsun buyuruluyor. Ama bir başka ayet-i kerime var. O ayet-i kerimede Tagabun suresinin 16. ayet-i kerimesi Fettekullâhe mestetâhtum Vesme'û ve ati'û ve enfikû hayrli enfusikum. Burada mestetatum kaydı getiriliyor. Yani bir yerde sınırsız olan yani bir had sınır getirilmeyen bir emre bir başka ayet-i kerimede bir sınır konmuş oluyor. Fettekullah mestetatum gücünüz yettiği kadar takva sahibi olun. Gücünüz yettiği kadar Allah'ın emirlerini yapmaya gayret gösterin. Vesme'u ve ati'u dinleyin. Allah'ın kelamını dinleyin. Resulullah'ın davetini çağrısına kulak verin. Ve elinizdeki imkanlardan yine Allah yolunda her türlü hayra harcamaya gayret gösterin. Bu şekilde de Allah'ın razı olduğu bir kul olmaya çalışın diyerek orada ne yapıyor? Takva hayatına da bir istitaat, bir takat sınırlandırılması getirilmiş oluyor. Sahabe-i kiram içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetlerini, zikrini, gece ibadetini, orucunu, ya bu peygamberdir. Nasıl olsa Allah'ın ona çok büyük lütufları vardır. Ona Cenab-ı Hak günahlarını affetmiştir. Makam-ı Mahmud'u vaat etmiştir. Dolayısıyla biz onun gibi olamayız. Ona belki az ibadet kafi gelir ama biz daha fazlasını yapmamız lazım diyerek ashab-ı kiram içerisinde de bu takva hayatı, ibadet hayatı burada biraz böyle normalin ötesine geçmeye çalışanlar ve bunu bu iddia demeyelim de yani bu arzu içerisinde olanlar bulunmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'ın da onlara haberdar olduğu zaman aşırı gitmemeleri gerektiğini, ölçüyü kaçırmamaları gerektiği noktasında uyarıları söz konusu olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyaya yüz çevirip insanlardan uzaklaşarak münzevi bir hayat sürmenin daha dindarca bir tutum olduğunu düşünen pek çok insana rastlamak mümkündür. Halbuki müttaki olmakla zahidane bir hayat arasında önemli fark bulunduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Hristiyan keşişlerinde görüldüğü gibi dünyadan tamamen el etek çekme ve toplumdan soyutlanma anlamında bir zühd, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tasvip edilmemiş, bu eğilimi taşıyan bazı arkadaşları da onun tarafından uyarılmıştır. Yani ben işte efendim hiç et yemeyeceğim. Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ben hiç evlenmeyeceğim. Ben her gün oruç tutacağım tarzında bu tür taleplerde bulunan kişileri Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmayın. Ben sizin için örnek değil miyim? Bazen oruç tutuyorum, bazen tutmadığım günler oluyor. Efendim helalinden Cenab-ı Hak ikram ettiği her şeyi yiyorum. Etinden, sütünden, onlardan da kendimi mahrum etmiyorum. Örnek olarak ben bir beşerim, evleniyorum, eşlerim var, ayrı hayatım var. Geceliğin kalktığım oluyor, istirahat ettiğim zamanlarımda oluyor. Dolayısıyla ben sizin için efendim güzel bir örnek değil miyim? Hiç değilse benim gibi, işte benim yaptığıma yakın davranmanızı tavsiye ederim. buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam dünyaya da ahirete de layık olduğu değeri veren, ashabına da bu yolla rehberlik eden en güzel örnekti ve önderdi. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: dünyada zahit olmak, helal olan şeyleri kendine haram kılmak ve malı bir tarafa bırakıp atmak değildir. Yani Efendimizin tarifiyle veya onun istediği şekliyle zahitlik, zahit olmak, helal olan şeyleri kendine haram kılmak ve malı bir tarafa bırakıp atmak değildir. Bunlar terk edip bir kenarda münzevi hayat yaşamak değildir. Peki nedir? Dünyada zahit olmanın gerçek anlamı, sahibi olduğun şeyleri Allah'ın sahip olduğu ve vaat ettiği şeylerden daha çok itimat edilmeye layık görmemen. Yani Allah'ın vereceklerine, Allah'ın katında olanlara, cennette olan nimetlere kendi elimizdeki nimetlerden çok daha fazla itimat etmek. Yani kendi elimizdekine güvenmemek, itimat etmemek, hatta ona çok fazla değer vermemek ama esas Cenab-ı Hakk'ın ikram edeceği manevi lütuflara daha fazla bel bağlamak. Ve başına bir musibet geldiğinde kalıcı bir musibet dahi olsa, yani diyeyim ki tedavisi imkansız hastalıklar olabiliyor, ölümler olabiliyor, iflaslar, geri dönüş mümkün olmayan bazı musibetler söz konusu olabiliyor. Kalıcı bile olsa başına bir musibet geldiğinde ondan elde edeceğin sevabı daha fazla arzular olmandır. Yani bu musibet gelebilir. Ben bu musibete Rabbimin yardımıyla, çünkü Cenab-ı Hak'tan yardım istemek lazım. Çünkü ayet-i kerimede vasbir ve ma sabruki illa billah, sabret, senin sabretmen de Allah'ın ancak Allah'ın yardımıyla, onun lütfuyla, keremiyle olur buyuruluyor. Yine her şey Cenab-ı Hak'tan. Mesela febimâ rahmetim minallâhi linte lehum. Yani Allah sana merhamet etti de Resulüm, sana gönlü bir merhamet verdi, ikram etti, sen onlara yumuşak davrandın. Dolayısıyla bütün güzellikler, bütün nimetler hep Rabbimizden. Zaten ayet-i kerimede وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ, sizdeki olan bütün nimetler, maddi olur, manevi olabilir, varlığımız olabilir, aklımız olabilir, azalarımız olabilir. Yani elimizdeki, avucumuzdaki, yanımızdaki maddi, manevi her türlü nimet فَمِنَ اللّٰهِ, Allah'tandır. Yani onun ikram etmediği hiçbir nimet söz konusu değildir. Yani bütün nimetler onun ikram ettiği nimetlerdir. Onun haricinde bize nimet verecek bir başka varlık söz konusu değildir. Dolayısıyla buradaki gelen musibetlere de sabretmeyi Rabbimizden talep etmeliyiz. Ya Rabbi bize sabır ver demeliyiz. Bize sabretmeyi kolaylaştır demeliyiz. Bu konuda bize yardım et demeliyiz. Belki Firavun'un İşte efendim asarım keserim tehditleri altında hurma ağaçlarına asılırken o daha sonra şehit olan sihirbazların yaptığı gibi Rabbena efri aleyna sabran ve teveffena muslimin, ya Rabbi üzerimize sabır dök. Ya Rabbi bize efendim sabırlı olmayı nasip eyle, sabır ikram eyle. Adeta toprağa bir yağmurun yağması gibi üzerimize, kalbimize, manevi dünyamıza sabır yağdır, bizi sabırlı kıl ve teveffena muslimin. Ve demiyorlar ki bizi Firavun'un elinden kurtar, Firavun elleri kurusun da bizi öldüremesin de kurtulalım demiyorlar. Sabır yağdır ve imanla Müslüman olarak ölmeyi de bize lütfeyle diye söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir sabırla kişinin başına gelen bir musibete, bu musibet kalıcı da olsa, belki dünya hayatında tekrar telafisi mümkün olmasa da ondan elde edeceğin sevabı daha fazla arzular olmak, bu da gerçek zühd. Efendimizin tarifiyle budur. Yani onun sevabına talip olmak, onu ummak. Dolayısıyla Allah'ın dostu, yani velisi olmak için toplumdan ve Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı dünya nimetlerinden mahrum kalmadan ailevi ve toplum içtimai mesuliyetlerimizi yerine getirerek iman ve salih amel ikilisine sarılma kararlılığını tercih etmek esas olmalıdır. Zira Cenab-ı Hak dostluğuna hak kazanabilmesi için kişide iman ve takvadan başka bir şart da aramamaktadır. Yunus suresindeki efendim ayet-i kerimelerde 62-63. ayet-i kerimeler çok açık. Ele inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat ediniz, dikkat buyurunuz, agah olunuz, kulak veriniz. Allah'ın evliyası, yani evliyaullah, Allah'ın veli kulları, onlara dünya ve ahirette korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Hele hele ölümden sonra. İşin dünya tarafı o kadar belki efendim tam net olmamakla beraber, ölüm ve sonrasında la havfun aleyhim ve lahum yahsenun, onlara hiçbir korku olmayacak ve asla mahzun da olmayacaklar. Kim bunlar peki? Yani bu evliya nasıl olunur? Bunun şartı nedir? Cenab-ı Hak burada hangi şartı ileri sürmektedir? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman ve takva. Dolayısıyla iman ve takvayı haşa küçümsemek lazım. Bu iki şartı küçük görmemek lazım. Bunların çok büyük şartlar olduğunu, iman ve takvayı da hakkı yerine getirdiğimizde, gereğini yaptığımızda evliya olmanın yolunun açık olduğunu bilmemiz lazım. Sonra da lehumul büşra fil hayati dünya fil ahira. İşte efendim dünyada da ahirette de müjdeler bunlar içindir. Dünyada zikrullah ile mütmain olmuş bir kalp, İslam'ın huzuruyla huzur olmuş bir hayat, gerek efendim aile hayatı, gerek iş hayatı, gerek efendim ibadet hayatımız, yani o İslam'ın hakim olduğu hayatlarda o İslam'ın vaat ettiği huzur tahakkuk edecektir. Bu da nedir? Yine ayet-i kerimenin ifadesiyle hayaten tayyibe. Men amile salihan min zekerin ev unsehu minun felennuhiyennehu hayaten tayyibe. Mümin olduğu halde kim güzel salih ameller işlerse, imanıyla, salih ameliyle güzel bir kulluk yaparsa, فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz o kimselere tayyip bir hayat yaşatırız. Çok hoş, çok güzel. Yani bu güzel hayat, sanki ölüm olmayacak, hastalık olmayacak, sıkıntı olmayacak diye efendim bir böyle bir kural yok. Bunlar da olabilir. Ama bütün bu mesaiple beraber yine o hayat hayatı tayyibe olur. Allah'tan razı olunan, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde yaşanan ve insana tam bir huzur veren bir hayattır o hayatı tayyibe. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِعَحْسِنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ahirette de bu kimselerin amellerini, yaptıkları amelin en güzelini dikkate alarak mükafatlandıracağız. Kıldığı, diyelim ki bir ömür boyu namaz kılmıştır. İyisi vardır, kötüsü vardır, fazlası var, eksiği vardır. Huşusu olan olmayanı vardır. Erkanı dikkat edilmeyeni vardır. Bir sürü çeşitli namazda, farklı kalite namazlarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmış olabiliriz ki hakikat de budur. Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz o kulun o namazlar içerisinde kıldığı en güzel namazını baz alarak, esas alarak diğer namazlarına değerlendireceğiz. Orucu da böyle, infakı da böyle. Dolayısıyla olabildiği kadar en güzel şekilde efendim o ibadetimizi yapmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Ve işte burada Allah'ın dostluğu için aranan şart iman ve takva şartı. Yine Efendimiz Aleyhisselam, Allah insanların suretlerine ve mallarına değil kalplerine ve amellerine bakar buyurarak da esas kalpteki imanımız ne ölçüde ve amellerimiz takva ölçülerine göre ne durumda? Bunu efendim dikkate alarak bir hayat yaşarsak böyle çok da efendim dağlara çekilmeye, mağaralara çekilmeye, hayattan tamamen kopmaya ihtiyaç kalmaksızın biz efendim Rabbimizin istediği bir takva hayatı yaşamaya muvaffak olabiliriz diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.